toplumdan mesulüz. Kendi evlatlarımızla alakadar olduğumuz gibi, ümmetin evlatlarının İslam karakter ve şahsiyetiyle yetişmesi hususuyla da dertlenmemiz lazımdır. Hadis-i şerifte buyrulur: "Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen kimse müminlerden değildir." Vakıf ve eğitim hizmetlerine ilk kez başladığımız zamanlarda bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatan bir hadise yaşadık. İlk Kur'an kursu açılmıştı. Fakir ailelerin çocuklarını kabul edip yetiştirmeye başlamıştık. Yıllar sonra o ilk nesilden bir talebenin annesi gelip şu yanık sözleri söyledi: "Ben bir kızımı size verdim. Elhamdülillah İslam terbiyesiyle yetişti. Hoca hanım oldu. Evlendi. Anadolu'ya gitti. Orada gayret ediyor. Sizlere müteşekkirim. Fakat onun bir de ablası vardı. Siz yokken, evladımı göndereceğim bir Kur'an kursu mevcut değilken, açlık, yoksulluk ve gariplik yüzünden maalesef onu koruyamadım. Kötü yollara düştüm. Onu böyle bir terbiyeden geçiremedim. Keşke bu müesseseler daha evvel kurulsaydı." Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatır: "Ashab-ı kiram arasında şu hakikati duyardık: kıyamet gününde bir kişinin yakasına hiç tanımadığı biri gelip yapışır. Adam şaşırır ve "Benden ne istiyorsun? Ben seni hiç tanımıyorum ki." der. Yakasına yapışan kişi de "Dünyadayken beni hata ve çirkin işler üzerinde görürdün de ikaz etmez, beni o kötülüklerden alıkoymazdın" diyerek ondan davacı olur. Dehşetli ayrılık. Aile fertleri birbirlerini çok sever ve ayrı düşmek istemezler. Unutulmamalıdır ki en hazin ayrılık kıyamet gününde gerçekleşecektir. O gün ömürlerini takva istikametinde yaşayan gönüllere "Selamun kavlen min Rabbir Rahim." Onlara "Merhametli Rabbin söylediği selam vardır" hitabında bulunulacaktır. Yasin 58. Fakat ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, mücrimlere ise şöyle seslenilecektir: "Ey mücrimler, ayrılın bugün." Yasin 59. Çünkü onlar da kötü bir akıbetin yolcusu olacaklardır. Bu ne hazin bir ayrılıştır. Demek ki ahirette ailemizden, evlatlarımızdan, anne babalarımızdan ayrı düşmemenin tek çaresi hep beraber salih olmamızdır. Yani sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşamamızdır. Takvalı aile ve toplum. Dünyada ve ahirette huzurlu bir toplum, mesut bir aile yuvasının sırları şu ayeti kerimede beyan buyurulmuştur: "Ve o kullar, Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl" derler. El-Furkan 74. Cenab-ı Hak takva üzere olan bir toplum istiyor. Huzurlu bir toplum, huzurlu ailelerden teşekkül eder. Aileyi inşa ve ihya etmekte ise saliha hanımların vazifesi çok büyüktür. İstikbalin annelerinin İslam karakter ve şahsiyetiyle yetiştirilmeleri çok ehemmiyetlidir. Bu vasıfta yetiştirilen anneler, evlatları için adeta tek başına birer medrese olurlar. Eğer anne takva sahibi olursa, onun zürriyeti de takva sahibi olur. Zira nesli terbiye edip yetiştiren hanımdır. Allah Teala cennetteki salih kulunun derecesini yükseltir de hayrete düşen kul, "Ya Rabbi, bu terfi bana hangi sebeple verildi?" diye sorar. Allah Teala da çocuğunun sana yaptığı istiğfar ve dua sebebiyle buyurur. Miras endişem yok. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, şarktan garba uzanan muazzam bir devletin halifesi olduğu halde riyazat içinde yaşıyordu. Evlatları da son derece riyazat içinde hayat sürüyorlardı. Bir gün veziri, "Efendim, Beytülmal'den aldığınız tahsisatın kafi gelmediği görülüyor. Biraz daha fazlasını emir buyursanız da bir kısmını ihtiyaten biriktirip vefatınızdan sonra evlat ve torunlarınızın zaruri ihtiyaçları için bıraksanız," dedi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu teklifi kabul etmedi ve sebebini şöyle izah etti: "Eğer geride kalan evlatlarım salih kimselerden olurlarsa onların sıkıntıya düşmelerinden korkmam. Zira Cenab-ı Hak, Allah salih kullarının velayet ve vesayetini bizzat deruhte eder. El-A'raf 196 buyurmuştur. Cenab-ı Hak onların velisi ve vasisi olduktan sonra onların ileride karşılaşacakları hallerden hiç endişe etmem. Yok, eğer salih değil de sefih olacaklarsa, böyleleri hakkında da yine Kur'an-ı Kerim'de, mallarınızı sefihlere vermeyiniz. En-Nisa 5 buyurulmuştur. Bu ilahi nehye rağmen sefih olacak çocuklarıma mal mı toplayacağım? İlim ve istikamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anha şöyle buyurmuştur: "Ey İbni Ömer, dinine iyi sarıl. Dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al. Sağa sola meyledenlerden alma." Efendimizin namazı. Abdullah bin Şıhhir radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin namazdaki huşuğunu şöyle anlatmaktadır. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan gibi sesler geliyordu. Bir savaşta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın baldırına ok saplanmış ve verdiği büyük ızdıraptan dolayı da çıkarılamamıştı. Bunun üzerine hemen namaza durdu. Oku çıkardılar. Selam verdikten sonra "Ne yaptınız?" diye sordu. Namazdaki derin huşuğu sayesinde okun çıkarıldığının farkına bile varmamıştı. Ashab-ı kiramdan Ubade bin Samit radıyallahu anh nakleder: "İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim, yani hal, huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek bir şahıs bile göremeyeceğin günler yakındır. Görüldüğü gibi namazda bedenin kıblesini Kabe'ye, kalbin kıblesini Allah'a tevcih edip gönül ve beden ahengini sağlamak demek olan huşu, bir ilim olarak ifade edilmiştir. En beter hastalık. Rivayete göre İsa aleyhisselam bir gün teni alacalı ve iki şakağı da çökük hasta bir adama rastladı. O şahıs, üzerindeki hastalıklardan adeta habersiz bir halde kendi kendine şöyle şükrediyordu. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun ki, insanların pek çoğunu müptela kıldığın dertten beni halas eyledin. İsa aleyhisselam imanının derecesini ölçmek maksadıyla ona şöyle sordu. Ey Allah'ın kulu! Cenab-ı Allah'ın sana vermediği hangi dert kalmış ki? Hasta şöyle cevap verdi. Ey ruhullah! En feci hastalık ve bela, kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben, Cenab-ı Hak ile beraber olmanın zevk, huzur ve itminanı içindeyim. Kalbim o kadar Cenab-ı Hak ile beraber ki, üzerimdeki bu yaralardan, hastalıklardan adeta haberim bile yok. İlim, irfan mesuliyeti. Gönlü ihya eden bilgi, insana saadet bahşeder, dost olur. Fakat sadece ten planına sermaye olan bilgi ise, yük kesilir, vebali ve hesabı altında perişan eder. Mesnevi. İnsana kıymet veren ilim, irfana dönüşen ilimdir. Kalbe sinen ve oradan davranışlara dönüşen ilimdir. Yoksa kalpten neşet etmeyip sadece zahirde taklit yahut riya ile görünen davranışlar da insana kıymet kazandırmaz, hatta vebal yükler. İlim gönle sinmeli, oradan davranışlara inmelidir. İlim vahiyle bir ahenk teşkil etmeli. Akıl zaruridir. Ama insanda ancak aklın sınırlı olduğunu anlayacak kadar idrak olmalıdır. Mesnevi. Akıl iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Yani maksadının dışında yanlış ve zararlı bir şekilde kullanılmaya da müsaittir. Akil olana aklını bu hatadan koruyacak bir idrak gereklidir. Sırrı ve hikmeti elde edebilmek için aklı vahyin içinde kullanabilmek elzemdir. Hazreti Mevlana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aklına ve ahlakına hayran olarak büyük bir şevk ile "Akıl Mustafa'ya kurban olsun." buyurur. Akıl sınırlıdır. Zira o da yaratılmıştır. Akıl yanılır, şaşırır. Akıl, Allah'ın takdir ve lütfettiği ipuçları ve deliller ile akleder, bir hükme varır. İnsana amade kılınmış varlık üzerinde tefekkür, müşahede ve tecrübeleriyle, ayrıca asırlardır devam eden insan düşüncesinin birikimini de kullanarak keşifler, icatlar ve tahliller yapar. Fakat hiçbir malumatının, hiçbir delilinin olmadığı sahada akıl, karanlıklar içinde kalır ve bir adım ilerleyemez. Ruh, din, ölüm ötesi ve benzeri manevi bahisler, aklın tek başına hallü fasl edebileceği sahalar değildir. Bu sahada akıl değil, nakil yani vahyin bildirdiği ayet ve hadislerin aktardığı malumat vardır. Akıl dışı, akıl üstü. Gözün bir görme hududu, kulağın da bir işitme hududu olduğu gibi, aklın da bir idrak hududu vardır. Daha ötesine çapı yetmez. Lakin vahyin içinde kullanılan akıl, muazzam bir enginliğe mazhar olarak en güzel şekilde değerlendirilmiş olur. Burada iki hususu birbirinden ayırmak gerekir. Akıl dışı ve akıl üstü. akıl dışı iddialar vardır. Bunları akıl terazisi tartar ve muhal olduğunu, mantık dışı olduğunu tespit eder. Mesela muharref Hristiyanlıktaki teslis, uluhiyeti hem bir hem de üç karmaşası içine sokmak akıl dışıdır. Papazların kendileri gibi kusurlu insanların güya günahlarını çıkartmaları akıl dışıdır. Bugünkü bozulmuş Yahudiliğin kendilerine rehber olan tertemiz peygamberleri bile ahlaksızlıkla, çirkin günahlarla itham etmesi akıl dışıdır. Basit bir merasimle günahlarını keçiye, horoza ve tavuğa yükleyip onlardan kurtulduğunu zannetmek akıl dışıdır. Dinin tek bir kavme, Yahudilere, indirildiğini iddia etmek ve diğer kavimleri de bu hakikatten mahrum addederek diğer insanların sadece Yahudilere hizmet için yaratıldıklarına inanmak akıl dışıdır. Hint dinlerinde öküzün mukaddes sayılması akıl dışıdır. Kast sistemi akıl dışıdır. Alemin ezeli ve ebedi kabul edilmesi akıl dışıdır. Müteal olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a evlat isnat etmek akıl dışıdır. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hakk'a acziyet isnat etmek akıl dışıdır. Bununla karıştırılmaması gereken bir hakikat olarak bir de akıl üstü olan yüce gerçekler vardır. Kader, ilahi emir ve yasakların hikmetleri, miraç, mucize ve ölülerin diriltilmesi gibi hususlar akıl üstüdür ve müminin bunlar karşısında edeple teslimiyet göstermesi icap eder. Bu teslimiyeti gösterenler huzura kavuşmuş, gösteremeyenler ise kusurlu aklın çıkmazlarında kaybolmuşlardır. Bunlara akıl kapasitesi yetmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Benim bildiklerimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, çok ağlardınız, sahralara düşerdiniz. Belaların defi için Allah'a yalvar yakar olurdunuz." Akıl zaruri, lakin. İnsanlar, benzerini gördükleri şeyler üzerinde kıyas yoluyla tefekkür edebilirler. Allah Teala ise, muhalefetün lil havadis, sonradan yaratılmışlara benzememe hususiyetine sahiptir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu ifadeleriyle Allah Teala'nın zatını tefekkürden bizleri sakındırmıştır: "Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Zatı üzerinde düşünmeyin. Zira siz onun sonsuz kudretini idrak edemezsiniz ve kadrini ona layık bir surette asla takdir edemezsiniz. Bütün esma-i ilahiye sonsuzdur. Hiçbirinin hududu yoktur. Bu yüce hakikatleri aklın ihata etmesi mümkün değildir. Burada zerreden de küçük bir damlacığın her şeyden büyük bir sonsuzluğu ihataya kalkışması mümkün de değildir, doğru da değildir. Bu akıl üstü sahada kulun ancak teslimiyeti doğrudur." Zahir ve batın. Aklın, kader ve benzeri akıl üstü hakikatleri idrak etmekten ne kadar aciz olduğunu Cenab-ı Hak Kehf suresinde Hazreti Musa ve Hazreti Hızır kıssasında bildirmektedir. Zira hadiselerin zahir ve batınları vardır ki akıl sadece zahirle hükmettiği için iç yüzünü bilmediği, sır ve hikmetlerinden habersiz olduğu meseleleri tahlil edemez. Etmeye kalkarsa hataya düşer. Karşılaştıklarında Musa aleyhisselam Hazreti Hızır'a, "Bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin?" diye sordu. Hızır aleyhisselam cevaben şöyle dedi. "Ya Musa, Allah bana bir ilim vermiştir, o sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir, o da bende yoktur." Huzur teslimiyette. Feylesoflar, aklı vahyin dışında kullandıkları için kendi fikirleri hiçbir zaman tatbik edilememiştir. Onların fikirleri gerçek bir huzurla buluşamamış, pratikten mahrum bir nazariyat olarak kütüphanelerin tozlu raflarındaki kitaplarda mahpus kalmıştır. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kaidelerinin temelini atmış olmasına rağmen, ilahi vahiden uzak olduğu için onun felsefesine inanıp hayatına tatbik ederek saadete kavuşmuş bir kimse göremeyiz. Mesela Aristo'nun talebesi olan İskender, dünyadaki sayılı canilerden biri olmuştur. Kelam alimleri ise aklı vahyin içinde kullanırlar. Bir noktaya kadar devam ederler. Fakat aklın bittiği yerde kalırlar. Ötesine geçemezler. Geçmeye kalkarlarsa filozofların vaziyetine düçar olurlar. Sofiye ise aklın bittiği yerde aşk ve teslimiyetle yola devam ederek huzura kavuşur. Çünkü teslimiyet erbabına satırlarda olmayan hikmetler verilir. Aklın çözemediği düğümler ancak hikmetle çözülür. Onlar hikmete ram olarak aklın hududunu aşan meselelerde de yakine ulaşırlar. İtminana ererler. Gönüllerinde hiçbir şüphe kalmaz. Böylece onlar hikmet deryası haline gelirler. İşte Mevlana ve emsali hak dostları. İşte gönüllere asırlardır inşirah veren hikmetlerle dolu eserleri.